Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Dolores Cannon'ın Between Death and Life, Conversations with the Spirit adlı kitabı, geçmiş yaşam regresyonu ve hipnoterapi seanslarından derlenen anlatılar üzerinden ölüm sonrası deneyim fikrini inceleyen yeni çağ ruhsallığı türünde bir çalışmadır. İlk kez 1993 yılında yayımlanan eser, daha sonra gözden geçirilmiş baskısıyla da okura ulaşmıştır. Cannon, danışanlarının hipnoz altındayken aktardığı ölüm, ruhsal alem, yeniden doğuş ve yaşam planlaması tasvirlerinde ortak çizgiler bulunduğunu öne sürer. Kitap, bu anlatıları bilimsel olarak kanıtlanmış olgular şeklinde değil, belirli bir spiritüel dünya görüşünün tanıklıkları ve yorumları olarak ele almayı gerektirir. Ölüm anında ne olduğu, kişiliğin sürüp sürmediği, acı veren hayatların anlamı ve insanın yaşam amacının ne olabileceği, kitabın temel sorularıdır. Cannon'ın amacı, ölüm korkusunu tartışmaya açmak ve okura yaşam deneyimlerini daha geniş bir ruh yolculuğu çerçevesinde düşünme imkanı sunmaktır. Bu nedenle eser, akademik bir ölüm araştırmasından çok, regresyon anlatılarını merkeze alan manevi bir incelemedir. Yok kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak ölüm deneyimi, son değil geçiş olarak kuruluyor kitabın başlangıç noktası. Ölümün mutlak bir yok oluş değil, bedensel hayattan başka bir varoluş düzlemine geçiş olduğu düşüncesidir. Cannon, hipnoz seanslarında danışanların geçmiş yaşamlarındaki ölüm anını yeniden yaşadıklarını ve bu sırada bedenden ayrılma, karşılanma ve farklı bir çevreye yönelme gibi benzer imgeler aktardıklarını belirtir. Bu benzerlikler kitabın temel ikna aracıdır. Ancak anlatıların birbirine benzemesi tek başına ölüm sonrasına dair nesnel kanıt oluşturmaz. Hipnoz altında ortaya çıkan hatıralar telkine açıklık. Kültürel beklentiler, hayal gücü ve sonradan kurulmuş anlatılar bakımından dikkatle değerlendirilmelidir. Eserin değeri kesin bir metafizik hüküm vermesinde değil, insanların ölüme ilişkin korku ve anlam arayışını görünür kılmasındadır. Cannon'ın çerçevesinde ölüm, kişinin dünyadaki rolünden sıyrıldığı, fakat bilinç ve kimlik sürekliliğini koruduğu bir eşiktir. Bu yaklaşım, yas, fanilik ve kişisel sorumluluk üzerine düşünmek isteyen okurlar için rahatlatıcı olabilir. Buna karşılık, kitabı okurken her anlatının deneysel veri değil, regresyon yöntemiyle kayda geçirilmiş öznel bir ifade olduğu ayrımını korumak gerekir. İkinci olarak, ruhsal alemin iyileşme odaları, okulları ve düzeyleri, Cannon'un aktardığı dünya görüşünde ölüm sonrası alan tek biçimli değildir. Ruhların dünyadaki deneyimlerinin ardından dinlendiği, zarar görmüş ya da ağır deneyimlerin etkisini taşıyan varlıkların iyileştiği alanlardan söz edilir. Kitaptaki iyileşme odaları fikri, özellikle şiddet, travma veya yoğun suçlulukla ilişkilendirilen yaşamların ardından ruhsal dengeye dönüşü açıklamak için kullanılır. Bunun yanında okullar, dünyada edinilen derslerin gözden geçirildiği ve evrensel yasaların öğrenildiği yerler olarak anlatılır. Büyük tur ve farklı varoluş düzeyleri başlıkları ise ruhsal alemin katmanlı bir yapısı olduğu varsayımını geliştirir. Bu düzen, rastgele cezalandırma düşüncesi yerine öğrenme, değerlendirme ve gelişme modelini öne çıkarır. Kitabın ahlaki mantığı da burada belirginleşir. İnsan davranışları yalnızca ödül veya ceza üzerinden değil, sonuçlarını, kavrama ve eksik kalan öğrenimleri tamamlama üzerinden yorumlanır. Bu tasvirler, geleneksel cennet-cehennem ikiliğinden daha süreç odaklı bir yaklaşım sunar. Yine de bunlar, Cannon'ın seans kayıtlarından türettiği spiritüel imgeler ve yorumlardır.
Oker, anlatıların iç tutarlılığını değerlendirebilir fakat onları dini doktrin veya doğrulanmış kozmoloji yerine koymamalıdır. Üçüncü olarak, karma ve doğum öncesi planlama ile yaşamın anlamlandırılması kitabın en belirgin fikirlerinden biri. Kişinin dünyadaki hayatına bütünüyle rastlantısal koşullarda başlamadığı düşüncesidir. Cannon'ın aktardığı seanslarda ruhların yeni bir bedene doğmadan önce öğrenilecek dersleri, önemli ilişkileri ve karşılaşılacak güçlükleri belirlediği anlatılır. Planlama ve hazırlık bölümü, aile bağları, yakın ilişkiler ve çatışmaların karmik bir çerçevede ele alınmasına dayanır. Bu yaklaşımın çekiciliği, özellikle acı verici olayları anlamsız talihsizlikler yerine daha büyük bir öğrenme sürecinin parçası olarak yorumlamasına dayanır. Sözde kötü yaşamlar başlığı da aynı mantıkla ahlaken zor veya yıkıcı görünen deneyimlerin bile sonuçları ve dersleri olan roller şeklinde değerlendirilir.
Fakat bu fikrin önemli bir etik sınırı vardır. Bir insanın hastalığını, yoksulluğunu, şiddet deneyimini ya da kaybını geçmişteki bir davranışın cezası saymak, mağduru suçlama riskini doğurabilir. Kitap dikkatli okunduğunda bu çerçeve başkalarının acısını açıklamak ve yargılamak için değil, kişinin kendi seçimleri, ilişkileri ve sorumlulukları hakkında düşünmesi için kullanılmalıdır. Planlama fikri, özgür iradeyi tümüyle ortadan kaldırmaz.
Kenan'ın anlatısında dünya hayatındaki kararlar hala önem taşır ve kişi planlanan koşullara nasıl karşılık vereceğinden sorumludur. Dördüncü olarak, rehberler, koruyucular ve dini figürlere dair çoğulcu yorum, rehberler ve koruyucu varlıklar, kitabın ölüm sonrası yolculukla dünya hayatı arasında bağ kuran unsurlarıdır. Kenan'ın derlediği anlatılarda bu varlıklar, kişiyi zorlayıcı biçimde yöneten güçler değil, yardım ve rehberlik sunan bilinçler olarak betimlenir. İnsanların sezgi, rüya, meditasyon veya hipnotik durumlar aracılığıyla bu rehberlikle temas kurabileceği düşüncesi de eserde yer alır. Kitap ayrıca Tanrı, İsa, şeytan, şeytani varlıklar ve sahip olma gibi geleneksel dini kavramları da tartışır. Ancak bunu belirli bir dinin öğretisini savunmak için değil, danışan anlatılarında bu kavramların nasıl göründüğünü aktarmak için yapar. Bu yaklaşım, farklı inanç geleneklerinden gelen okurlar için hem ilgi çekici hem de tartışmalı olabilir. Çünkü dini figürler, yerleşik teolojik anlamlarından ayrılarak daha geniş bir ruhsal enerji ve bilinç dili içinde yorumlanır.
Kitabın çoğulcu görünümü, farklı inanç imgelerine yer vermesinden kaynaklanır. Buna rağmen okurun hipnoz anlatılarındaki dini tasvirlerin kişisel inançlar,
kültürel hafıza ve yönlendirici beklentilerle şekillenebileceğini hesaba katması gerekir. Eser, dinler tarihi veya ilahiyat incelemesi değildir.
Asıl işlevi, insanın yardım, kötülük, vicdan ve aşkınlık fikirlerini regresyon anlatıları aracılığıyla sorgulamaktır. Son olarak hayaletler.
Poltergeist olayları ve beden değiştirme anlatıları, Between Death and Life, ölüm sonrası yaşamı yalnızca huzurlu bir geçiş olarak anlatmakla sınırlı tutmaz.
Hayaletler, poltergeist olayları ve walk-in olarak adlandırılan beden değiştirme anlatıları da kitabın kapsamına girer.
Hayaletlik, genel olarak fiziksel ölümden sonra dünyaya veya belirli bir yere bağlı kalmış bilinç fikriyle açıklanır.
Poltergeist olayları ise görünmeyen bir etkinin maddi dünyada iz bırakması şeklinde ele alınır.
Walk-in kavramı, bir bedenin yaşamı sürerken ilk ruhun ayrılması ve başka bir ruhun bu bedende devam etmesi varsayımına dayanır.
Bu başlıklar, kitabın geleneksel regresyon ve reenkarne olma anlatısının ötesine geçtiğini gösterir.
Kenan, çeşitli olağan dışı deneyimleri aynı kapsamlı ruhsal model içinde birleştirmeye çalışır.
Analitik açıdan bakıldığında ise bu bölümler en fazla ihtiyat gerektiren alanlardandır.
Paranormal olaylara dair anlatılar, kişisel deneyim, yorum ve inançla iç içe geçer. Bağımsız ve tekrarlanabilir doğrulama bakımından güçlü kanıt sayılmaz.
Buna rağmen bu bölümler, insanların açıklayamadıkları kayıp, kimlik değişimi, evde de hissedilen varlıklar veya yoğun korku deneyimlerine nasıl anlam verdiğini göstermesi bakımından önemlidir.
Kitabın ayırt edici yönü, bu olguları korku hikayesi olarak sunmaması, onları ruhun tamamlanmamış süreçleri veya bilinç düzeyleriyle ilişkilendirmesidir. Sonuç olarak Between Death and Life, ölüm, yeniden doğuş ve ruhsal süreklilik üzerine metafizik bir çerçeve arayan okurlar için uygundur.
Özellikle geçmiş yaşam regresyonu, hipnoz, yakın ölüm deneyimleri ve yeni çağ düşüncesiyle ilgilenenler.
Kenan'ın çok sayıda seans anlatısını aynı temalar altında toplama biçiminden yararlanabilir.
Ölüm korkusu, yas, hayatın zorlukları ve ilişkilerin anlamı üzerinde düşünmek isteyen okur için de kitap kesin cevaplar yerine güçlü bir yorum modeli sunar.
Pratik yararı her iddiayı kabul etmekte değil, fanilik karşısındaki kişisel varsayımları ve değerleri sorgulamayı teşvik etmesindedir.
Bununla birlikte eser, psikoloji, nörobilim veya dinler tarihi alanında kanıta dayalı bir kaynak arayanlara uygun değildir.
Hipnoz altında aktarılan malzemenin doğruluğu bilimsel olarak yerleşmiş değildir ve anlatıların kanıt değeri sınırlıdır.
Kitabın benzerlerinden ayrıldığı nokta yalnızca ölüm anına ya da reenkarn olmaya odaklanmamasıdır. İyileşme odaları, ruhsal okullar, rehberler.
karmik ilişkiler, hayaletler ve bir sonraki yaşama hazırlık gibi farklı konuları tek bir ruh yolculuğu tasarısında bir araya getirir. Ayrıca akademik bir dil yerine seanslardan türeyen konuşma biçimindeki malzemeye dayanır. Bu özellik, kitabı erişilebilir kılarken eleştirel mesafeyi daha da gerekli hale getirir. En verimli okuma, kanonun anlatılarını ne peşinen, reddeden ne de doğrulanmış gerçekler kabul eden, açık fikirli fakat sorgulayıcı bir yaklaşımla yapılır. Destek olmak isterseniz, Dolores Cannon kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.